Iron Man 4, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 159. Bir hafta sonra David ile Meghan öldürüldüler. Gamal'ın yakalanıp içeri atılmasından sonra bile Stone'un bana tuhaf tuhaf bakıp durduğunu çok iyi hatırlıyorum. Tanıklık ettiği o telefon konuşmasının kafasına takılmış olduğu muhakkaktı. Benim salakça yaptığım tehditten, yani laf olsun diye söylemiş olsam bile, başka manalar çıkarılabilirdi. Tek başına hiçbir anlam olmayan bir lafmış gibi kulağa gelebilirdi. Ama David'in vasiyetinde bana miras bırakması, cinayetindeki tutarsızlıklar ve benim 3 saatimi nerede harcadığımı açıklayamadığım gibi konular ışığında değerlendirildiğinde, Stone gibi çok çalışkan bir soruşturmacının güvenilir değil mi, en ufak ayrıntısına kadar elden geçirmesini benim için hiç hoş bir şey olmasa da anlayabiliyordum. Ama bütün iş arkadaşları Stone'un kıskançlıktan geberdiğini biliyorlardı. Ayrıca onun bu şüphelerini ciddiye alan olmadığından da emindim. Küçülen buzları lavaboya boşalttım. Baş ağrım hafiflemişti ama tamamen geçmemişti. Makyaj çantamı alıp aynanın karşısına geçtim. Sonra evden çıktım. Bronco'ma atladım. 20 dakika sonra bir Amoco benzin istasyonunun yan tarafında bulunan sandviççi Jasper Johnson's'ın dışına arabamı çektim. Her ne kadar cevizli pastalardan falan bahsettiyse de cezaevi müdürü bana pek öyle güven verici bir iş yapıyormuş gibi gelmemişti. Böyle bir hisse kapılmış olmamın bir nedeni de muhtemelen Jasper Jones'ta o akşam bulunan 10-15 kadar müşterinin çoğunun sanki bir zamanlar Greensville'e girip çıkmışlığı olanları andırmasıydı. Lucius Clay ben geldiğimde kahvesini içip çikolatalı cevizli pastasını yiyordu. Oturduğu bölmeye yaklaştığımda kağıt peçeteyle ağzını sildi, ayağa kalktı ve kibarca elimi sıktı. Böyle bu kadar kısa bir sürede sizi görmem çok iyi oldu Bayan Warren. Sizi gecenin bu saatinde buraya sürüklediğim için çok özür dilerim. Peki o zaman siz de söyleyin neden beni buraya çağırdığınızı. Tezgahta kollarında dövmeler olan birkaç kamyon şoförü oturuyordu ama çevremizdeki masaların hepsi boştu. Cezaevi müdürü benekli papyon kravatı, açık mavi gömleği, tweed ceketi ve farah pantolonuyla hiç de bu tarz salaş lokantalarda görülenlerden sayılmazdı. O konuya hemen gireceğiz yanıtını verdi Clay. Ben bölmeye girerken yüzü kireç gibiydi. Oturduğu yerin yan tarafında yünlü kışlık palto ile siyah beyzbol şapkası duruyordu. Ben Ashland'da yakın oturuyorum. Haftalık bridge oyunu içinde böyle dağın başı bir yere geliyorum. Belki burası ikimiz için de uygun olur diye düşündüm. Sizi bu saatte dışarıya çıkardığım için özür dilerim. Önemli değil, siz de kalkıp ta buralara kadar geldiğinize göre fanatik bir bridge oyuncusu olmanız gerekir. Clay gülümsedi. Kanımda olan bir şey galiba. Babam kulüp kaptanıydı. Babamın bir lafı vardı. Derdi ki bridge'in en güzel tarafı oynayana aklı başında biriymiş havası veren tek iskambil oyunu olmasıdır. Kahveyle pasta alır mısınız? Kahve iyi olur. Clay kadın garsonu çağırmak için parmağını kaldırdı. Garson fincanıma kahve koyup gittiğinde Clay'in yüzündeki ifade ciddileşti. Şimdi sizi neden buraya çağırdığımı söylememe izin verin Bayan Warren. Ama söylemeden önce söyleyeceğim şeyi akıl almaz bir şey olarak gördüğümü de size itiraf etmem gerekiyor. Akıl almaz mı? Ne açıdan yani? Clay'in kaşları acı dolu bir ifadeyle çatıldı. Sanki kendimi bir ölünün ulaklığını yapıyormuş gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Kaşlarımı çattım, anlayamadım. Gamal'ın idam edildiği o gece çok tuhaf bir şey oldu. Bana anlatmanıza gerek yok çünkü o olay olduğunda ben de oradaydım. Clay kafasını iki yana salladı, suratını buruşturdu. Görüşme odasındaki olaydan bahsetmiyorum size. Bir başka şey oldu Bayan Warren. İşte bu bana ilginç gelmişti. Kafamı kaldırıp Clay'e dik dik baktım. Dinliyorum. Gardiyanlarla Gamal'ı idam odasına götürürken adam benim kulağıma bir şey fısıldadı. Ben de bunu sizin de bilmeniz gerekir diye düşündüm. Tüylerim diken diken olmuştu. Tüm dikkatimi cezaevi müdürüne verdim. Size ne söyledi? Gamal aynen şu cümleyi söyledi. Söyle o kadına dediğim olacak, yani geri geleceğim. Bunu iyi bilsin, çok önemli. Başımdan aşağı kaynar sular döküldüğünü hissettim. Kafamı çevirdim, lokantanın penceresinin dışındaki trafiğe gözlerimi diktim. Şu Gamal denilen herif hayatımdan hiç çekip gitmeyecekmiş gibi bir hisse kapıldım. Öldüğü halde varlığını hep etrafımda hissetmiştim. Hiç gitmeyecek mi? Cezaevi müdürünün elini elimin üzerine koyduğunu hissettim. Kafamı adama doğru çevirdim. Clay Gamal'ın sizde yoğun bir nefret uyandırdı. Çok belli Bayan Morin dedi. Ayrıca bunu söylemekle sizi rahatsız etmişsem eğer gerçekten çok özür dilerim. Ama bunu sizin de bilmeniz gerekir diye düşündüm. Bir şey daha söyleyecekken yani biraz tereddüt eder gibi oldu. İdamın ve diğer olayların moralinizi bozmuş olabileceğini düşündüm. O yüzden de size bunu söylemek için biraz beklemeye karar verdim. Birkaç gün önce sizi büronuzdan aradım ama sizin izinde olduğunuzu söylediler. Biraz tatil yaptım. Çok merak ediyorum Bayan Morin. Gamal bana o sözü söylerken sesi çok ciddiydi. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Tam o sırada Gamal'ın bana söylediği şeyi cezaevi müdürüne söylemek geçti içimden ama kendimi tuttum. Hayır ama bence bunlar artık tüm gücünü kaybetmiş bir adamın umarsızlık dolu sayıklamaları olsa gerek. Clay kaşlarını çattı ve sanki sorusundan biraz daha fazlası varmış gibi bir ifadeyle baktı. Ama kararını değiştiriverdi ve hesabı ödemek için cebinden cüzdanını çıkardı. Artık size iyi akşamlar desem iyi olur Bayan Morin. Ne oyunumu kaçırmak istiyorum ne de sizi burada daha fazla tutmak. Oturduğum yeri nereden biliyorsunuz Sayın Müdür? Clay'in bana yanıt vermeden önce bir an parmağımdaki alyansa baktığını gördüm ardından. Size David Bryce'ın annesini ve babasını tanıdığımı söylesem bilmem şaşırır mıydınız dedi. Onlarla Brook Malikanesi'nde sık sık bridge oynardım ama uzun yıllar önceydi. Yani bina harabeye dönmeden önce. O zamanlar o bina muazzam bir yapıydı. Yani David'in annesi ve babası ölmeden önce. Ama binanın o hale gelmesine öylesine çok sayıda üzücü olay yol açtı ki zaman zaman acaba o bina lanetli miydi diye sorarım kendime. Yani ne demek istiyorsunuz diye sordum. David ile Meghan'ın ölümünü biliyorsunuz tabii ki. Bir de David'in ağabeyi Patrick'in ölümü var. Clay sesini alçalttı. Bir de ölmeden birkaç yıl önce Patrick cinsel tacize teşebbüs ettiği gerekçesiyle ciddi bir biçimde suçlanmıştı. Bilmem biliyor muydunuz? Evet biliyordum. Clay benim oğlum ile Patrick Virginia Eyalet Üniversitesi'ne aynı yıl gitmişlerdi. Patrick'in böyle korkunç bir sonla ölmesi çok üzücü bir şey. Ben David'in ağabeyi Patrick'le sadece bir kez karşılaşmıştım. Çok parlak bir öğrencilik döneminin ardından tüm yaşamını ciddi psikolojik bunalımlarla geçirmiş biriydi. Ağabey kardeş birbirlerine hep yakın olmuşlardı. David ağabeyini sık sık Bellevue Hastanesi'nde ziyarete giderdi. Patrick orada psikiyatri koğuşunun eski hastalarından biriydi. Ama David ile Meghan cinayetinden 6 ay sonra Patrick yaşadığı bunalımın etkisiyle Bellevue'dan çıkmış, Potomac'tan aşağıya yürümüş ve kendini suya bırakmış. Nehrin azgın suları cesedini denize sürüklemişti. Patrick'i pek tanımazdım ama buna rağmen Patrick'in intiharı acımı daha da derinleştirmişti. Bir de şöyle bir şey vardı. Çektiğim acı yüzünden Patrick'e kardeşinin ve yeğeninin öldürülme haberini verme işini Lou ile Stone'a bırakmıştım. David bana ağabeyinin taciz olayından bahsetti. Ama ben bunun gizli kalması gereken özel bir mesele olduğunu düşündüm. Bu taciz olayını bildiğinize göre siz herhalde ailenin yakın dostlarındansınız Sayın Müdür. Clay gırtlağını temizledi. Epey yakın sayılırız. Bir soru daha sorayım. Gamal başka bir şey söyledi mi? Hiçbir şey. Clay'in yüzü gerildi ve anlayamadım. Bir nedenle rahatsız olduğunu fark ettim. Ben mi öyle sanmıştım yoksa cezaevi müdürü benden bir şey mi saklıyordu? Peki ama neden onun benden bir şey saklıyor olabileceği düşüncesine kapılmıştım? Cezaevi müdürü gözünü bakışlarımdan kaçırdı. Saatine bakar gibi yaptı. Paltosunu ve şapkasını aldı. Özür dilerim ben gitsem iyi olacak Bayan Morin. Size telefon numaramı nereden bulduğunuzu sormayı unuttum. Clay bir anlığına kontrolü elden bırakır gibi oldu ama hemen ardından sakin bir ses tonuyla siz telefon numaranızı cezaevi girişinde yazdırmamış mıydınız?" dedi.
"Yazdırmış mıydım?"
"Yazdırmış olabilirdim ama hatırlayamamışım. Herhalde yazdırmış olmam gerekir." Clay durdu ve paltosunu giydi. "Kusura bakmayın Bayan Moran ama söylemeden edemeyeceğim. Çok bitkin görünüyorsunuz. Biraz uyusanız iyi edersiniz."
"Sabahın 6'sından beri ayaktayım. Bir vaka üzerinde çalışıyorum."
Cezaevi müdürü şapkasını kafasına geçirdi. "Gerçekten mi? Peki ilginç bir vaka mı?"
İçimden geçenleri söylemeden kafamı iki yana sallamakla yetindim.
"Anlatsam inanmazsınız."
31. Kısım. Bayley's Kavşağı, Alexandria, Virginia. Mürit sabahtan beri alışveriş merkezinde koşuşturup duruyordu. Öğlen olduğunda çıkacağı yolculuk için gerekli olan hemen hemen her şeyi bavulundan giysisine satın almıştı. Özellikle de mümkün olduğunca çok kılık değiştirebilmek için bir sürü giyecek almıştı. Ardından da Super From eczanesine girip gereksinimlerini almıştı. Saç boyası paketleri, gözlükler, 5 farklı güneş gözlüğü, elektrikli tıraş makinesi, Vidal Sassoon marka saç tıraşı makinesi ve bir takım yiyecek içecek. Perukları ve makyaj malzemelerini önceden satın almıştı. Küçük bir servet harcamıştı. Poşetleri arabasına koydu ve Alexandria'daki apartman dairesine doğru yola koyuldu. Aldığı her şeyi yatağın üzerine serdi. Bunların arasında bir tanesi en çok gereksinim duyduğu şey, yani silahları çok önemliydi. Ölüm silahı olarak insanın aklına ilk gelen ya tabancadır ya da bıçak. Ama onun önünde büyük bir sorun vardı. Hava yoluyla uluslararası seyahatlere çıkmak niyetindeydi. Ve bugünlerde bu tür seyahatlerde bir sürü güvenlik kontrolünden geçilmesi gerekiyordu. Bu sorunla başa çıkabilmek için şeker hastalarının kullandığı 8 santimetre uzunluğundaki 26G'lik insülin şırıngası almıştı. Çünkü bu hastalar iğnelerini ve ilaçlarını uçakta yanlarına alabiliyorlardı. Ama mürit insülin ampullerinin içlerini boşaltmış, bunların içlerine benzo doldurmuştu. Bir de başka bir silaha ihtiyacı vardı. Havaalanlarının metal dedektörlerine takılmayacak cinsten bir silahtı bu ve bu konuda gayet iyi bir seçim yapmıştı. Hem öldürmeye yarayacak hem de ele geçmeyecek ideal bir silah. Uzunca bir kese kağıdını alıp yatağın üzerine boşalttı. İçinden 8 adet ince gri renkli plastikten örgü şişi çıktı. Plastik metal dedektörlere takılmazdı ve bu şişleri el çantasının iskeletini oluşturan tellerin yerine geçirebilirdi. Bu şekilde kimseye yakalanmazdı. Yurt dışında her gittiği yerde kasapların kullandığı bıçaklardan bir takım alacaktı. Ama nerede olursa olsun silahsız dolaşmaktan hiç hoşlanmazdı. Şimdi şişler çantasındaydı. Ağır bir alışveriş poşetini kaldırırken sırıttı. İçinden sarı bir kavun çıkardı ve sulu olgun meyveyi yatağın üzerine koydu. Örgü şişlerinden birini aldı, kafasının üzerine doğru kaldırdı ve kavunu şişledi. Şiş kavunun kalın kabuğuna sanki tereyağının içine girer gibi girip öteki tarafından kolayca çıktı. Bu kavunun yerinde bir insan kalbi de olabilirdi. Şiş bir hançer kadar sivri uçluydu, mükemmeldi. Daha sonra banyoya girip tuvalet çantasını açtı, iğne ile 2 şişe botoks çıkardı. İğnenin incecik metal ucunu şişelerden birinin içine soktu, renksiz sıvıyı şişenin içinden çekti ve alnının kırışık kıvrımını parmaklarının ucuyla çekti. Ah! Aralıklarda enjeksiyon yaptı. Pamuk parçalarıyla iğne deliklerinden çıkan kanları sildi. Sonra gözlerinin etrafındaki deri üstünde, yanaklarındaki kırışıklıklar üzerinde çalıştı. Tam bir kılık değiştirme işlemiydi bu. 10 dakika içinde işini bitirdi ve banyoda aynanın karşısına geçip kendine baktı. Şu botoks harika iş görmüştü doğrusu. Havaalanından yurt dışına çıkış yapana kadar alnındaki çatık hatlar, göz kenarındaki kırışıklıklar kaybolacak ve alt çenesindeki çatlaklar büyük bir ihtimalle görünmez olacaktı. Yaşından 10 yılı silip atmıştı ve şimdi yepyeni biriydi.
İki saat sonra Arlington'daki seyahat acentesine doğru yola koyuldu. İnternet üzerinden rezervasyon yaptırmayı sevmiyordu. Kişisel temasın yerine hiçbir şey tutmazdı.
İyi akşamlar efendim, size nasıl yardımcı olabilirim?
Masanın arkasındaki sarışın genç hanım bir müşteriyle ilgileniyordu ama işi biter bitmez hemen ona oturmasını söyledi.
İstanbul için bir bilet ayırtmak istiyorum. En azından iki günde Paris'te konaklama yapacağım.
Baltimore'dan mı uçmak istiyorsunuz?
Eğer mümkünse.
Sarışın hanım bilgisayar klavyesine bir şeyler yazdı.
Sadece New York JFK havaalanından tek aktarma olacak.
Gayet güzel.
Sarışın hanım neşeyle gülümsedi.
İstanbul han, ooo çok egzotik bir yer.
Mürit bence müthiş bir şehir, tam bir Bizans. Her tarafı tarih ve entrika dolu dedi coşku dolu bir sesle. Yaptığı enjeksiyonlardan çenesi hala acıyordu.
İş için mi yoksa tatil için mi gidiyorsunuz?
Mürit bu soruda sarışın hanıma gülümsemekte biraz zorlandı. Herhalde ikisi de desem doğru olacak. Genç kadın monitöre baktı.
Ne zaman seyahat etmeyi düşünüyorsunuz?
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde olursa iyi olur diye yanıtladı mürit.
Sarışın kafasını bilgisayardan kaldırdı.
Hey, çok şanslısınız. 1600 dolara New York kalkışlı Air France uçuşu var. Hem de çok uygun. Business class uçacaksınız. İstanbul'dan önce de Paris'te konaklamanıza izin veriliyor. Bir sürü boş yer var. Hatta isterseniz bu akşam bir de uçabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz?
Mürit suratının davul gibi şiş olduğunu hissetse de gözlerindeki parıltı ona aitti.
Bence mükemmel.
32. kısım. Angel Körfezi, Virginia. Ön kapının kilidini açtığımda saat gece yarısını biraz geçiyordu. Akşam yemeği yemeye fırsat bulamadığım için karnım açlıktan zil çalıyordu. Ama oturup bir şeyler yemek için de epey geç kalmıştım. Ayrıca kafamın içi cezaevi müdürünün sözleriyle allak bullaktı. Uyku sorunu çeken biri olduğumdan ne tür olursa olsun ilaç almaktan pek hoşlanmam. Ama o gece bir tane Ambien hapını ikiye bölüp yarısını bir bardak suyla içtim. Ambien'i çok nadir kullanıyordum. Bu ilacı almam için ya vardiyalarımın bir süre düzensiz olması gerekiyordu ya da uyumakta gerçekten de büyük bir sorun yaşamam. Normalde 10 dakika içerisinde tesirini gösterse de bu süre bazen daha uzun olabiliyordu. Bu yüzden kalkıp kendime bir fincan sütlü kakao yaptım ve fincanımla birlikte yatak odasına geçtim. Nedenini bilmediğim bir şekilde bir başka şey daha canımı sıkıyordu. Lucius Clay hapishaneye gittiğimde telefon numaramı verdiğimi söylese de düşündükçe telefon numaramı orada bırakmadığıma daha da emin oluyordum. Yoksa acaba çok yorgun olduğum için mi hatırlayamıyorum? Ama cezaevi müdürünün benden bir şey sakladığından emindim ve radarım bunu hemen algılamıştı. Müdür David, Megan ve Patrick'in ölümleriyle ilgili konuşmaktan bir şekilde çekinmiş rahatsızlık duymuştu. Peki ama neden? Benden saklayacak neyi olabilirdi ki? Soruyu kendime sorup biraz daha canımı sıktım, sonra da böyle şeyleri kafama takmaktan vazgeçmeye karar verdim. Peki ya bütün bunlar kafamdan uydurduğum şeylerse ve paranoyaklığım tutmuşsa? David ile benim fotoğraflarım ve Megan'ın CD çaları hala yatağımın üzerindeydi. Bu yüzden de soyunmadan önce yatağın üzerindekileri toplayıp kutunun içine koydum. Geceliğimi giydim ve parmağımdan alyansımı çıkarıp komodinin üzerine bıraktım. Saatimi sabah 7'ye kurdum. Sütlü kakaomu içip bitirdim, ışığı kapattım, ardından pencereyi açtım. Karanlıkta yatağımda yatıp körfezin ışıklarını seyrederek ambiyenin etkisini göstermesini bekledim. Manzara her zamanki gibi olağanüstüydü ve yatak odası penceresinden giren güneşle birlikte uyanmaya bayılıyordum. Özellikle de denizden serin bir esinti geldiğinde. Bu gece gökyüzü açık ve yıldızlıydı, deniz soğuk ve sakindi, yavaş yavaş uykuya dalıyordum. Körfez ışıkları bulanıklaşmaya başlamıştı. Uyku dolu gözlerle ay ışığına bakarken bu yatakta David'le birlikte aynı manzarayı paylaştığımız geceler geldi aklıma. birbirimizin kollarında sarmaş dolaşken yaban kazlarının acı çığlıklarıyla uyandığımız sabahları anımsadım. "Bu sesi sevmez misin?" diye sorardı David hep. Bu sesi yavaş yavaş sevmesini öğrenmiştim çünkü bu ses bana onun yanında yatarken hissettiğim huzuru anımsatıyordu. David'in bana sarılışının verdiği rahatlamayı anımsıyordum. Bazen ihtiraslı, bazen erotik, bazen de yumuşacık sevişme dolu sarılmalardı bunlar. Bizim ilişkimiz capcanlı bir ilişkiydi. Anlaşmazlıklarımızı, ateşli tartışmalarımızı, paylaştığımız şakaları anımsadım. Genelde ya geleceğimizden konuşurduk ya da geçmişimdeki bana acı veren olaylardan. Ama en sık aklıma gelenler David'in sevgisini bana hep hissettirişi, ruhumu tatmin edişi ve beni güldürüşüydü. Bana göre bu dünyada herkes eninde sonunda mutsuzluğu tadacak ve bundan kaçınamayacaktır. Bazılarımız ya kötü bir çocukluk geçiririz ya berbat bir gençlik ya da acılarla dolu yetişkinlik. Yani bir şekilde bu dünyada herkes mutsuzluk denilen şeyden payını alır. Evet, ben de kötü bir çocukluk geçirmiştim ve kötü çocukluk geçirenlerin çoğu gibi ben de o günleri geride bırakmıştım. Ancak David'le tanıştığımda tüm arzularıma ve umutlarıma bir yanıt bulmuştum. David sıcak, nazik bir adamdı, espriliydi, sevecendi. Ayrıca duygularını başkalarının önünde belli etmekten asla kaçınmazdı. Yani hep istediğim bir hayat arkadaşı çıkmıştı karşıma. Onun bana nişan yüzüğünü taktığı akşamı ne zaman hatırlasam hep tuhaf bir duyguya kapılıyorum. Arabayla kalkmış hafta sonunu geçirmek için ta Virginia'ya gitmiş ve eskiden çiftlik evi olarak kullanılan salaş ama romantik bir pansiyonda kalmıştık. Pansiyon sahibinin pişirdiği et yemeğini yedikten sonra kırlarda dolaşmaya çıkmıştık. Ilık bir bahar akşamıydı. David beni kendisine çekmiş, öpmüş ve sana bir şey göstereceğim demişti. Kıkırdamıştım çünkü iki kadeh şarap içmiştim, başım dönüyordu. Tahmin edeyim mi? David gülümsedi ve alyansı gösterdi. Ciddiyim. Elmas taşlı beyaz altın yüzüğü parmağıma geçirdiğinde neye uğradığımı şaşırmıştım. Hayranlık dolu bakışlarla ay ışığının altında elmasın parıltısına baktım. Şey, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana sadece tek bir şey için söz ver dedi David ciddi bir sesle. Neye söz vereceğim? Yüzüme dokundu. Eğer bir gün bir şekilde birbirimizden ayrılırsak bu yüzüğü sakın takma. Bir ilişki bittiği halde yüzük hala takılıyorsa takanın başına talihsiz şeyler gelir. Belki sen de duymuşsundur bunu. Onun bu sözleri karşısında şaşırmış ve şöyle düşünmüştüm. David, ne tuhaf bir şeyden bahsediyorsun sen böyle. Sanki batıl inançlı biriymişsin gibi konuşuyorsun. Bir sır öğrenmek ister misin dedi David. Yıllar önce annem bana bir şey anlatmıştı. Annem ve babam nişanlandıktan hemen sonra aralarında kavga etmeye başlamışlar. Babam gerçek yüzünü göstermeye başlamış. Bir anda çıkarcı ve dominant bir erkek oluvermiş. Hatta bir ara bir süreliğine nişanı bile bozmuşlar. Ama annem yüzüğünü çıkarıp babama iade etmemiş. Babam bir süre sonra annemi yeniden aramaya başlamış. Derken en sonunda evlenmişler ve annemin hayatına girmiş. Ama sonraları babam ne zaman sarhoş olsa annem aldığı bu karardan pişmanlık duymaya başlamış. Annemin en büyük düşmanlığı nişanı bozduklarında yüzüğü çıkarmadan hayatına devam etmiş olmasıymış. Yani ben sana şunu söylemek istiyorum. Eğer aramızda bir takım şeyler yolunda gitmezse bir şekilde ayrılırsak gemileri yakmaktan sakın çekinme. Başımı iki yana salladım. Aramızda böyle bir şeyin olabileceğini hiç sanmıyorum. Ama eğer böyle bir şey olursa istediğini yapacağım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 171.